Ayrım 16.
Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Ben senin öz ananım Budala. Yeryüzünde bir ana hakaret uğradığı zaman gökteki anamız üzüntüsünden gözyaşı döker. Bunu söylediğim zaman Maxim elimi tuttu ve odada benimle dans etmeye başladı. Kuvvetli bir adamdı doğrusu. Varvara da orada durmuş, tıpkı bir hindi gibi kabarıyor, yeni bir bebekmiş gibi kocasıyla övünüyor, sanki 60 yıldır evliymiş gibi evin nasıl çekip çevireceğini anlatıyordu. Gülmekten ölürdün. Ya çayın yanında verdiği peynirli çörekler? İnsanın dişi rahatlıkla kırılabilirdi. Ya o peynir parçaları, çakıl taşları gibiydi. Ve işte böylece sürüp gitti. O zaman sen doğmak üzereydin. Büyük baban çok inatçıydı. Hiçbir şey söylemiyordu. Gizlice kaçıp onları görmeye giderdim. Elbet o da bunun farkındaydı ama hiçbir şey söylemiyordu. Evde kimse Varvara'nın adını bile anamıyordu. Ve herkes dilini tutuyordu. En azından ben konuşmuyordum. Ama büyük babamın bu duruma daha fazla dayanamayacağını biliyordum. Taştan yapılmamıştı ki. Kısa bir süre sonra fırtınalı bir geceydi. Rüzgar camlara vuruyor, bacalarda ıslık çalıyordu. Yeryüzü bir cehenneme dönmüştü. Büyük babanın yanındaydım. İkimiz de uyuyamıyorduk. Dilenciler için kötü bir gece. Vicdanı rahat olmayanlar için daha da kötü dedim. Büyük baban birden sordu. Nasıllar? İyiler, geçinip gidiyorlar diye yanıt verdim. Kimi sorduğumu sandın dedi. Varvara ile Maxim'i. Nereden bildin? Artık bu oyun bırakmanın zamanı geldi. Hiçbir işe yaramıyor değil mi? Sonra içini çekti ve hepiniz şeytansınız dedi. Ve sordu. Ya o iri yarı budala? Yani babandan söz ediyordu. Haklı mıyız, haksız mıyız? Budala çalışmak istemeyen ve insanın boynuna değirmen taşı gibi asılan insandır dedim. Şu Yakov ile Mihalyov'a bak. Budala değil mi onlar? Bu evde kim ekmek parası kazanıyor? Sen. Onlar da sana yardım ediyorlar ya. Bu sözlerim üzerine bana bağırmaya başladı. Aptal, kötü, cimri olduğumu ve daha bir sürü şeyler söyledi. Ben de çenemi kapattım. Hiç tanımadığı, hatta nereden geldiğini bile bilmediği biriyle insan nasıl yola çıkar dedi. Ben yine ağzımı açmadım. Ama yorulmaya başladığını görünce, sanırım gidip onları kendin görsen daha iyi olur dedim. Onların buraya gelmesi daha uygun olur karşılığını verdi. Sevinçten neredeyse ağlayacaktım. Saçlarımın örgüsünü çözmeye başladı. Saçlarımla oynamaya bayılırdı ve mırıldandı. Kes şu zırlamayı, beni kalpsiz mi sandındı? O günlerde büyük baban harika bir adamdı. Ama kendisinin herkesten daha akıllı olduğunu saplantısına kapıldı kapılalı, hainleşip aptal oldu. Ve kutsal bir pazar gününün akşamı annenle baban bize ziyarete geldiler. İkisi de tertemiz, akıllı ve sağlıklı görünüyordu. Maxim ancak omuzlarına gelen büyük babanın yanında durdu ve şöyle dedi. Bir an bile çeyiz için geldiğimi düşünmeyin Vasily Vasilyevich. Gelişimin tek nedeni kayınpederime saygılarımı sunmaktır. Bu büyük babanın çok hoşuna gitmişti. Bir kahkaha attı ve iyi bir çocuksun. Bu oyunu yeterince uzattık sanırım. Bundan sonra yanımıza gelin ve bizimle birlikte yaşayın dedi. Maxim kaşlarını çattı. Varvara ne isterse onu yaparız. Benim için fark etmez. Bunun üstüne büyük bir kavgaya tutuştular ve onların bir daha birbirlerinin yüzüne bakmayacaklarını sandım. Babana göz kırpıyor, masanın altından dürtüklüyordum ama vazgeçmiyordu. Çok güzel gözleri vardı. Parlak ve duruydu ama kaşları koyuydu ve onları durmadan çatıyor, gözlerini kısıyor, yüzü taştan yapılmış gibi sertleşiyor, tüm inatçılığı ortaya çıkıyordu. Benden başka kimsenin sözünü dinlemezdi. Onu herkesten, hatta kendi oğullarımdan bile çok severdim. O da bunu bilir ve beni severdi. Bana sarılır ve odanın çevresinde döndürürdü. Sen benim gerçek anamsın derdi. Tıpkı toprak gibi. Ve ben seni Varvara'dan daha çok seviyorum. O zamanlar annen neşeli, muzur bir yaratıktı. Maxim böyle söylediği zaman ona saldırır ve ''Ne cesaretle böyle şeyler söylüyorsun sen ha? Koca kulaklı'' derdi. Sonra üçümüz birlikte odada dans ederdik. O zamanlar yaşamak güzeldi. Baban çok iyi dans eder ve güzel şarkılar bilirdi. Bunları kör dilencilerden öğrenmişti. Kimse bu dilencilerden daha güzel şarkı söyleyemez. Böylece bahçenin kenarındaki eve yerleştiler. İşte sen bir öğle vakti orada doğdun. Baban yemek yemek için eve gelmişti ve onu sen karşıladın. Sevinçten çıldıracak gibiydi. Annene gelince onu öyle bir öptü ki görsen sanki kimsenin beceremeyeceği bir şey yapmış gibi kurumlanıyor sanırdın. Beni havaya kaldırdı ve avluyu geçip büyük babana bir torun olduğunu söylemeye gittik. Büyük babam bile sevinçten kıpkırmızı olmuştu. Kahkahalar atıyordu. Ne çocuksun sen Maksim derdi. Ama dayıların ondan hoşlanmıyorlardı. Ağzına hiç şarap koymaz, her zaman dobra dobra konuşur ve durmadan muziplik yapardı. Daha sonra bunu ona çok pahalı ödettiler. Bir keresinde perhiz ayında bir gündü korkunç bir rüzgar çıktı. Birden bütün ev uğultularla ve iniltilerle doldu. Neye uğradığımızı bilemedik. Herkes evde yüzlerce hayaletin dolaştığını sanıyordu. Büyük baban paniğe kapılmış, ikonların yakılmasını emretmişti ve ortalıkta koşuşup bağırıyordu. Hep birlikte ilahi söyleyelim. Sonra birden tüm sesler kesildi ki bu herkese daha çok korkuttu. Yakov dayın bunun babanın muzipliklerinden biri olduğunu tahmin etti. Ve daha sonra baban hepsi değişik boyda olan birkaç şişeyi tavan arasındaki pencerenin önüne dizdiğini, böylece rüzgar her şişeye çarptığında farklı ses çıktığını itiraf etti. Eğer böyle şakalar yapmaya devam edersen soluğu yeniden Sibirya'da alırsın diye uyardı onu büyük baban. Bir yıl çok kış oldu ve kurtlar tarlalara, hatta buraya avluya dek indi. Kimi zaman köpeklerden birini parçalıyorlar ya da atları ürkütüyorlar ya da sarhoş bekçileri öldürüyorlardı. Bir sürü dert açtılar başımıza. Baban tüfeğini eline alır, karayalt kabılarını giyer ve tarlalara gidip dönüşünde bir ya da iki kurt getirirdi. Onların derisini yüzer, başlarının içine doldurur, camdan göz takardı. Bütün bu işleri de çok iyi becerirdi. Bir gece Mihail dayın helaya gitti ve birden koşarak geri geldi. Saçları dimdik olmuş, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Tek bir şey söyleyecek durumda değildi. Pantolon aşağıya kayıyor, bacaklarına dolanıyor, düşüyordu. Bir kurt diye fısıldadı. Herkes eline geçen ilk şeyi kaptı ve öbür eline de bir mum alarak helaya doğru fırladı. Ve gerçekten de bir kurt başını yiyecek sandığının içinden çıkarmış duruyordu. Üstüne ateş ettiler. Ellerindekilerle vurdular ama kurtun umurunda bile değildi. Kurta daha yakından baktığımızda onun yalnızca bir post olduğunu, kafasının içinin boş olduğunu ve ön ayaklarının yere çivilendiğini gördük. Büyük baban Maksim'e köpürüyordu. Sonra Yakov dayın muzipliklere başladı. Maksim kartondan bir baş yapar, üstüne boya ile göz, ağız ve burun çizer, saç yerine de üst tüpü kullanırdı. Sonra Yakov'la birlikte sokağa çıkar, korkunç maskeleriyle komşuların pencerelerinden içeri bakar, onları çığlık çığlığa bırakırlardı. Geceleri çarşaflara bürünürler, rahibi korkuturlardı. Bir keresinde rahip koşup bekçiye şikayet etmiş, onu da korkutmuş ve birlikte herkesi ayağa kaldırmışlar. Bu yaptıklarından yalnızca biriydi ve onu engellemek de çok zordu. Onlarla konuşmaya çalışırdım. Var orada öyle ama sanki duvarla konuşuyorduk. Maksim güler ve insanların böyle boşu boşuna korktuklarını görmek çok hoşuma gidiyor derdi. Onunla konuşmanın hiçbir yararı yoktu. Bütün bunlar onun işini neredeyse bitiriyordu. Mihail dayın tıpkı büyük baban gibiydi. Çabuk alınırdı, kinciydi. Babanı başından atmaya aklına koymuştu. Bir gün kışın başında dördü birden arkadaşlarından dönüyordu. Maksim, dayıların ve bir zangoç, daha sonra bir arabacıyı öldüresiye dövdüğü için bu görevinden alındı. Yamskoya sokağından gelmişler ve küçük çocuklar gibi kayaksız Dükov gölünde kaymaya gitmek için babanı kandırmışlar. İşte oraya gitmişler ve buzdaki delikten aşağıya atmışlar. Ama sen öykünün gerisini biliyorsun. Neden dayıların bu kadar kötü? O kadar kötü değildiler dedi sakin bir tavırla. Bir parça enfiye aldı. Aptaldılar. Mihail sinsidir ama yine de aptaldır. Yakov budalanın biridir. Dediğim gibi onu suya atmışlar ve yukarı çıktığında buzun kıyısına tutunmaya çalışmış. Onlar da ellerine vurmuş, çizmeleriyle parmaklarına basmışlar. Tanrı'nın yardımıyla başını buzun üstüne çıkarmayı ve biraz soluk almayı başarmış. Ona erişemesinler diye suyun tam ortasında duruyormuş. Bunun üstüne başına buz parçaları atmaya başlamışlar ve tek başına boğulması için çekip gitmişler. Ama dışarı çıkmayı başarmış ve doğruca karakolun yoluna tutmuş. Yakınlarda bir karakol vardı. Komiser onu ve bütün aileyi tanırdı. Ne olduğunu sormuş. Büyük annem haç çıkardı ve şükran dolu bir sesle Tanrım, Maxim ruhu azinlerinle birlikte huzur bulsun. Çünkü o bunu hak etti. Polise hiçbir şey söylememiş. Onlara sarhoş olduğunu ve göle düştüğünü anlatmış. Komiser, sen içmezsin, yalan söylüyorsun demiş. Onu ne kadar karakolda tutmuşlar bilmiyorum. Biraz içki verip içini ısıtmışlar. Kuru giysiler vermişler ve iki polis onu eve getirmiş. Yaşa ve Mihail daha eve dönmemişler. Meyhaneleri dolaşıp ana babalarının sağlığına içki içiyorlarmış. Annenle ben Maxim'i gördüğümüzde zorla tanıyabildik. Her yeri mosmor olmuştu. Parmakları kesilmişti. Kanıyordu ve şakaklarındaki kar bir türlü erimiyordu. Saçları ağarmıştı. Varvara haykırdı. Ne yaptılar sana? Komiser ona soru yağmuruna tuttu. Herkesi iyice inceledi. Ben işlerin sarpa saracağını düşünüyordum. Mutlaka bir bit yeniği vardı bu işte. Varvara'yı komiserle karşı karşıya bırakıp Maxim'i bir köşeye çektim. Ne oldu Allah aşkına diye sordum. Polis onları bulmadan önce git Mihail ile Yakov'u bul. Yamskaya sokağındaki birbirimizden ayrıldığımızı söylesinler. Onlar Petrovski'den aşağı indiler. Ben de Priyadilna sokağından gittim. İşleri karıştırma yoksa başım polisle beraya girer. Büyük babana gittim ve git de komiseri lafa tut. Ben kapıda çocukları bekleyeceğim dedim. Ve o korkunç şeyi onlara anlattım. Giyinirken her yanı titriyor, kendi kendine söyleniyordu. Sonunda bunun olacağını biliyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Ama yalan söylüyordu. Hiçbir şey bildiği yok ki. Çocuklara iyi bir tokat attım. Mihail çok şaşırdı. Yüzü birden asıldı ama Yakov sarhoştu ve mırıldandı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hepsini Mihail yaptı. En büyüğümüz oydu. Neyse komiseri yatıştırabildik sonunda. Bundan sonra davranışlarınıza dikkat edin dedi. Bir daha huzursuzluk çıkartırsanız elimden kurtulamazsınız. Sonra gitti. Büyük baban Maxim'in yanına gitti. Teşekkür ederim. Yerinde daha başka biri olsaydı çok farklı davranılırdı. Kızım eve çok iyi bir adam getirdi dedi. İstediği zaman iyi konuşurdu büyük baban. Ama yaşlandıkça aptallığı yüzünden yüreğini insanlara kapadı. Üçümüz yalnız kalmıştık. Maxim ağlamaya ve çıldırmış gibi dövünmeye başladı. Neden beni istemiyorlar? Onlara ne yaptım? Söyle ana, ne yaptım ben? Küçük bir çocuk gibi bana ana derdi. Aslında küçücük bir çocuktu zaten. Neden diye sordu yeniden. Ağlayıp sızlamaktan başka ne yapabilirim ki? Ne de olsa hepsi benim çocuğumdu ve onlar için üzülüyordum. Annen sinirinden bluzunun düğmelerini çekip kopardı. Sanki kavgadan yeni çıkmış gibi perişan bir durumda oturuyordu. Sonra bağırdı. Buradan gidelim Maxim. Kardeşlerim sana düşman kesilmişler. Çok korkuyorum. Ona sitesini kesmesini söyledim. Yangına körükle gitme. Zaten evin içi yeterince duman oldu. Sonra büyük baban o iki aptalı özür dilemeleri için gönderdi. Ve annen ayağa fırlayıp Mihail'e bir tokat attı. İşte seni bağışlıyorum. Baban homurdandı. Böyle bir şeyi nasıl yaptınız? Siz benim kardeşimsiniz. Parmaklarımı kırıp beni ömrüm boyunca sakat bırakabilirdiniz. Ama olan olmuştu bir kez. Baban hastalandı ve tam 7 hafta yataktan çıkamadı. Her an şöyle söyleniyordu. Anne, başka bir kasabaya gidelim. Artık buraya katlanamıyorum. Çok geçmeden Astrağan'a gitmek zorunda kaldı. Çar'ın yazın yapacağı gezi için hazırlanıyordu. Ve babanın yeni zafer takında çalışması gerekti. İlk gemiye bindiler ve onların gitmelerini görmek içimi parçalıyordu. Babam durmadan kendileriyle birlikte gitmem için beni kandırmaya çalışıyordu. Ama Varvara'nın aklı bir karış havadaydı ve bunu saklamaya bile gerek görmüyordu. O utanmaz orospu. Ve böylece gittiler. İşte hepsi bu kadar. Bir yudum vodka aldı. Bir tutam enfiye çekti ve pencerenin ardındaki koyu mavi gökyüzünü düşünceli düşünceli baktıktan sonra babanla aramızda kan bağı yoktu ama yüreklerimiz aynıydı dedi. Bazen öykünün ortasında büyük babam içeri girer, bir kokarcanınkini andıran yüzünü kaldırır, sivri, kartal gagasını andıran burnuyla havayı koklar ve kuşkuyla büyük anneme bakıp anlattıklarını dinler, dişlerinin arasından söylenirdi. Yalan söylüyorsun, yalan. Hiç beklenmedik bir biçimde sorardı. Lexey şişeyi devirdi mi yine? Hayır, sen de yalan söylüyorsun, gözlerinden anladım. Kararsız adımlarla giderdi. Büyükannem göz kırpar, onun arkasından bakardı. Bir keresinde gözleri döşemedi, odanın ortasında durdu ve yumuşak bir sesle sordu. Ana, Ne var? Olanları görüyorsun değil mi? Evet. Peki ne düşünüyorsun öyleyse? Kader bu. Unutma, hep bir beyefendiden söz ederdin. Evet. İşte bu o. Ama parası yok. Bu onun bileceği iş. Sonra dışarı çıkardı. Kötü bir şeyler olduğunu seziyordum. Büyükanneme sordum. Neden söz ediyorsunuz? Her şeyi öğrenmek istiyorsun değil mi? Diye humurdandı. Bacaklarımı ovaladı. Eğer her şeyi gençken öğrenirsen, yaşlandığın zaman öğrenecek bir şey kalmaz. Güldü ve başını salladı. Ah zavallı büyük baba, sen Tanrı'nın gözünde küçücük bir noktasın. Lexey bu konuda kimseye bir şey söyleme ama büyük baban bütün parasını yitirdi. Bir adama borç para vermiş, hem de binlerce ve adam iflas etmiş. Hala gülümseyerek düşüncelere dalıp gitti ve hiçbir şey söylemeden uzun bir süre orada oturdu. Sonra yüzü asıldı, kırıştı ve kederlendi. Ne düşünüyorsun diye sordum. Sana anlatacağım öyküyü diye başladı söze. Yestingley adında birine ait oldu mu? Şöyle başlıyor. Bir zamanlar Yestingley adında bir zangoç varmış. Kendinden daha akıllı kimse yok sanırmış. Ne papazların, ne yargıçların, ne de ülkenin yaşlıları arasında. Bir hindi gibi kabarır, kendini hepsinin tanrısı sanır. Ve tüm komşularına kimsenin kendisinden daha doğru olamayacağını söyler dururmuş. Bir kiliseye bakar, çok alçak der ve sokakları çok dar bulurmuş. Bütün elmalar yeterince kırmızı değilmiş ve ona göre güneş çok erken doğarmış ve gördüğü her şey için hep böyle dermiş bu Yestingley. Burada büyükannem yanaklarını şişirdi, gözlerini yuvarladı, iyilik dolu yüzü aptal ve gülünç bir hal aldı. Tembel bir sesle sürdürdü. Bu işi ben daha iyi yapardım. Mutlaka daha iyi bir iş becerirdim. Ne yazık ki zamanım yok. Kısa bir sessizlikten sonra alçak bir sesle konuşarak ve gülümseyerek sürdürdü. Bir gece birkaç şeytan onu görmeye gelmiş. Burasını beğenmiyorsun ey zangoç. Bizimle cehenneme gel. Orada ateş çok sıcaktır. Zangoç şapkasını bile başına zor geçirmiş. Şeytanlar pençeleriyle onu kapıp sürüklemişler, gıdıklamışlar ve ulumuşlar. Ve içlerinden ikisi omuzlarına oturup onu cehennemin ateşine sürüklemişler. Burasını beğendin mi? Zangoç kavrulmuş, gözleri yuvarlanmış ve ellerini iki yana koymuş. Dudakları kibirle kıvrılmış. Bu cehennemde oldukça fazla duman var. Gür, tembel sesiyle masalını bitirince yüzündeki hava değişti ve bir kahkaha atarak bana açıkladı. Teslim olmamış bu Yestingev. Tıpkı büyük baban gibi fikrini değiştirmemiş. Hadi gel, yatma zamanın geldi. Annem tavan arasına çok ender gelir, geldiğinde fazla kalmaz, acelesi varmış gibi hızlı hızlı konuşurdu. Günden güne güzelleşiyor, daha iyi giyiniyordu. Onda ve büyük annemde bir değişiklik olduğunu seziyordum. Bunun ne olduğunu sezinlemeye çalıştım. Büyük annemin masalları gittikçe daha az ilgimi çekiyor, hatta babam konusunda anlattıkları bile gün geçtikçe güçlenen huzursuzluğumu yatıştıramıyordu. Neden babamın ruhu rahat değil diye sordum büyükanneme. Ne bileyim ben karşılığını verdi yarı kapalı gözlerle. Bunu ancak Tanrı bilir, biz değil. Uykusuz geçirdiğim gecelerde koyu mavi göğü ve yıldızların ağır ağır akışını izler, hep babam üzerine hüzünlü öyküler uydururdum. O her zaman yalnız başına bir yolda, elinde bir sopa, ardında uzun tüylü bir köpek bir yere doğru giderdi. 12. Bölüm. Bir gün akşama doğru uyuyakaldım ve uyandığımda bacaklarımın da uyandığını duydum. Ama onları yatağımın kıyısına indirir indirmez yine cansızlaştılar. Ama ben bacaklarımın iyileştiğine ve bir daha yürüyebileceğime inanıyordum. Bu düşünceyle öylesine mutlu olmuştum ki neşeyle haykırdım. Kalkarak vücudumun tüm ağırlığını bacaklarıma verdim ve yine düştüm. Ama kapıya, oradan da aşağıya kadar kendimi sürüklemesine becerebildim. Beni gördükleri zaman yüzlerinde ne denli şaşkın bir ifade olacağını görür gibiydim. Nasıl olduğunu anımsamıyorum ama sonunda annemin odasında kendimi büyükannemin kucağında buldum. İçeride daha önce hiç görmediğim insanlar vardı. Ve yeşiller giymiş kupkuru bir kadın, herkesinkini bastıran sert bir sesle konuşuyordu. Ahududu kaynatıp içirmeli ona ve başından aşağı dek sarıp sarmalamalı. Yeşiller içindeydi. Giysisi, şapkası ve tek gözünün altında bir et beni olan yüzü yemyeşildi. Et beninin üstündeki birkaç kıl bile ot gibi duruyordu. Alt dudağını sarkıttı. üst dudağını kaldırdı ve yeşil dişleri, dantel bir eldivenin içine gizlenmiş elleri ve yarı kapalı gözleriyle bana baktı. "Kim bu?" diye sordum çekingen bir tavırla. Büyük babam hoşnutsuzca yanıtladı. "O senin öteki büyük annen." Annem güldü ve Yegneyev Maksimovich'e bana doğru itti. "Bu da senin yeni baban." Öyle hızlı konuşmaya başlamıştı ki hiçbir şey anlamadım. Maksimov gözünü kırptı. Bana doğru eğildi ve "Sana yeni sulu boya alacağım," dedi. Oda çok aydınlıktı ve pencerelerin yanında duran masanın üstünde her birinde 5 mum olan birkaç gümüş şamdan duruyordu. Bunların arasında büyük babamın en sevdiği ikonu, "Beni mazara koyduklarını görünce ağlama ana," vardı. İçindeki incilerin pırıltıları mum ışığında eriyor, altın harelerin arasında yerleştirilmiş kırmızı renkli taşlardan sanki alevler fışkırıyordu. Dışarıda, sokakta yuvarlak pidemsi yüzler karanlık pencerelere yaslanmış, burunları camın üstünde yamsı olmuştu. Çevremdeki her şey dönmeye başladı ve yeşil şapkalı yaşlı kadın parmakları ile kulaklarımın arkasını yoklayarak "Muhakkak, muhakkak," dedi. "Bayıldı," diye bağırdı büyükannem ve beni kapıya götürdü. Ama bayılmamış, yalnızca gözlerimi kapamıştım. Beni yukarı taşırken sordum. "Neden bana söylemedin? Kes sesini. Hepiniz yalancısınız." Beni yatağa yatırdıktan sonra başını yastığa gömdü ve sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.